Ayrım 14. Hiperaktif çocuk ve ergen okulda. Doktor Yankı Yazgan. Sayfa 157. 10. bölüm. Yönetime düşen görevler. Yönetimin her sınıfta nasıl ders anlatıldığından ve sınıftaki duygusal atmosferden haberdar olması gerekmektedir. Araştırmacı teknikler, grup çalışmaları ve deneyerek öğrenme projeleri her zaman en sessiz etkinlikler değildir. Yönetimin de öğrenciyi sınıfta etkin duruma getiren yeni yaklaşımları denemek için öğretmenleri teşvik etmesi gereklidir. Bazı öğretmenler, öğrencilerini etkili bir biçimde ders öğretemezler. Yorgun, değişmeye ve ilerlemeye isteksiz olabilirler. Sonuçta öğrencilerine faydalı olamazlar. Bu öğretmenler, yönetim tarafından öğretme becerilerini geliştirmeleri için teşvik edilmelidirler. Çocukları aşağılayarak, utandırarak ve eleştirerek onlara zarar veren her öğretmene müdahale edilmelidir. Yönetimin ilk önceliği, çocukların ihtiyaçları olduğundan, bu tür öğretmenlerin sert ve kesin bir tutumla davranışları düzeltilmelidir. Yönetim, okul çalışanlarının çok yönlü ders anlatımı, DEHB ve yapılması gereken uygun müdahaleler ve öğrenme güçlükleri konusunda eğitim aldıklarından emin olmalıdır. Her öğrencisine ulaşmayı ve eğitmeyi amaçlamış okul biriminin eğitimde yer vermesi gerekenler neler olabilir? Çalışma ya da organizasyon becerileri, öğrenme stilleri, çok yönlü zeka, öğretmen beklentileri ve öğrenci başarısı, cinsiyet eşitliği, bilişim teknolojilerine hakimiyet, yüksek düzey düşünme ve sorgulama teknikleri. Sınıfında çeşitli nedenlerle zorlanan öğrenciler olan öğretmenlere yakın destek verilmelidir. Sınıfta başa çıkılması zor olan öğrencilerin çoğu DEHB tanılı olabilir. Bu çocukların önemli kısmı DEHB dışında ek tanılar, davranım bozukluğu, yaygın gelişim bozukluğu, kaygı bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü gibi almış olabilirler. Bir sınıfta DEHB'li çocuklar ile öğrenme güçlüğü çeken çocukların oranı, eğitimi ve öğretmenin görevini zorlaştıracak kadar büyükse, küçüktür 1 bölü 15-20. Yönetim o sınıftaki öğrenci sayısını azaltarak, öğretmenin zorlanan çocuklara yardım için daha fazla zaman ayırmasını sağlamalıdır. Öğretmene başka biçimlerde destek sağlamanın, örneğin sınıfta ikinci bir öğretmen bulundurmanın yolları aranmalıdır. Çoğu zaman, özel ihtiyaçları olan öğrencilerle çalışmakta becerikli öğretmenlere aşırı yüklenilir. Öğrencilerine yardım etmek için büyük bir çaba harcayarak titizlikle çalışan, görevinin gerektirdiğinden fazlasını yapan öğretmenler fazladan yardım ve destek sağlanarak ödüllendirilmelidir. Sınıfta bir öğrenci kontrolden çıkmışsa, düzeni bozucu davranışlar sergiliyorsa öğretmen etkili biçimde ders anlatamaz. Bu gibi durumlarda normal davranış yönetme teknikleri, örneğin 5 dakika ara verme, işe yaramadığında kontrolden çıkmış öğrencinin sınıf dışına çıkartılması gerekebilir. Yönetim bu gibi durumlarda sınıf dışına çıkarılan çocukların 5 dakika ara verme ve sakinleşme süresinde bir erişkin eşliğinde zaman geçirebilmeleri için sınıf dışı uygun yerler hazırlamış olmalıdır. Öğretmenlerin yardım çağrılarına duyarlı olmalı, onları problemle yalnız bırakarak çocukla ve sınıfla ilişkisini tehlikeye atmamalıdır. Gerekli olduğunda bir öğrenci için tüm gün yerine yarım gün okulda kalması, sınıf içinde ve dışında bir yetişkin, gölge öğretmen tarafından desteklenmesi için düzenlemeler yapılabilir. Bazı durumlarda okulun bünyesinde destek birimleri bulunup bulunmamasına bağlı olarak yönetim, öğretmenle birlikte velileri psikolojik, akademik ve fiziksel değerlendirme, ek ders, danışmanlık ve ana baba kursları konusunda destekte bulunabilecek durumda olabilir ya da olmayı amaçlayabilir. Elbette okul bir klinik değildir. Ancak bir çocuğun hayatının ve gelişiminin sürdüğü iki ana ortamdan birisi olan okul, tedavisi okul dışında da sürdürülen çocuğa uygun düzenlemeler yapmakta sorumludur. Bu konuda tereddüt eden yönetimlerin kendilerine sorması gereken sorulardan birisi şu: şeker hastalığı olan bir çocuğa okul yemekhanesinde özel yemek çıkmasını yadırgar mısınız? Diğer çocuklar açısından bunu bir haksızlık olarak görür müsünüz? O zaman DEHB tanılı ya da başka özel gereksinimi olan çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri ve bunu herkesin gittiği okullarda yapabilmeleri için ek önlemler almayı neden yadırgıyorsunuz? Bu da tıpkı şeker hastalığı gibi çocuğun ya da ailesinin tümüyle elinde olmayan bir sorunu yansıtıyor. Bu bozukluğun kontrolü için sizin ve ailenin kendine düşenleri yaptığınızdan emin misiniz? Yöneticilerin sürece yardımcı olmasının daha başka yolları. Veli öğretmen toplantılarına destek verecek üçüncü kişi olarak çağrıldığınızda katılmaya hazır ve istekli olun. Okula geldiklerinde öğrencileri güler yüzle karşılayarak sarılarak, başarılarını kutlayarak ve öğrencilerden olumlu tepki alacağınız her şeyi yaparak öğrencilerle kişisel olarak iletişim kurun. Okulda zorluk yaşayan çocuklara karşı bir takım yaklaşımı geliştirin. Eğer bir okulun özel destek verecek çalışanları yoksa, hemşire, danışman, psikolog, özel eğitim öğretmeni, konuşma terapisti bile birkaç bilgili ve bu sorumluluğu almayı istekli elemanla böyle bir takım yaratabilirsiniz. Bu biraz da niyet ve gönül işi. Daha üst sınıflardan çocuklar ile alt sınıflardakileri bir takımda birleştirmeye çalışın. Üst sınıftaki öğrencilerin alt sınıflardaki öğrencilere yardım etmesini teşvik edin. Başka sınıftan bir öğrenciyi öğretmen yardımcısı olarak seçip aşırı hareketli çocuğun yanında oturmasını, ona destek olup işine odaklanmasını sağlamasını isteyebilirsiniz. Hedef öğrenciler iyi bir şeyler yaparken yakalandıklarında velilere bu durumu da bildirmeyi unutmayın. Velileri olumlu haberler vermek için aramak çok etkili fakat çok az rastlanan bir davranıştır. Veliler genellikle hep olumsuz telefonlar beklerler. Bu yüzden okuldan arandıklarında açmaktan, aranıp erişilemediklerinde okulu arayıp neden telefon edildiğini sormaktan çekinirler. Çocuklar bazen gerçekten çok zor olabilirler. Çoğu aileleriyle beraberken de zordur. Ailelerin bazı durumları görmezden gelmesi, öylece kabullenmesi okul ortamına göre daha kolay olabilir. Bazen çocuğun davranış kontrolü kendisinden bir şeylerin beklendiği ortamlar dışında idare eder düzeyde olabilir. Evde müsamaha ile karşılaştığı için zorluk yaşamayan sadece 6 yaşındaki bir çocuk okul ortamında birçok sebeple saldırgan davranarak kontrolden çıkıp sınıfı ya da rehberlik servisini darmadağın edebilir. Bu durum okul servisinde ya da yemekhanede gerçekleşebilir. Zorluk çeken ve zorluk yaratan çocukların ailelerini okula gelerek çocuklarını gözlemlemeye, gün boyunca okulda kalmaya teşvik edin. Bu özellikle öğrencinin ilk öğretimin ikinci aşamasında veya lisede olumsuz davranışlarını engellemenin de en iyi yoludur. Okulda bulunduğu gün velinin öğretmen, müdür, öbür destek birimlerinden oluşan takımla buluşması ve bu buluşmada çocuk için yararlı stratejilerin tartışılıp planlanması çok yararlı olur. Çocuğa hep birlikte destek olmanın getirdiği moral üstünlüğünü de azımsamayın. Davranışları kontrolsüz ya da sınıf ortamında ders öğrenmesi çok zor olan çocukların sistem içinde kalabilmesi için yönetimin önemli ölçüde katılımı ve iradesinin ne yönde olduğunu göstermesi şarttır. Etkili bir yönetici çocuğu gerçekten umursar. Kendisine kolayca ulaşılabilir. Velilere, çalışanlara kapısı daima açıktır. Her katının takdir edildiğini, rahat ve takımın bir parçası olduğunu hissettiği bir çalışma ortamı yaratır. Yönetici, okulun duygusal atmosferini oluşturan ve gereksiz stres yaratan olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya çalışan anahtar kişidir. Yönetici, okulun önceliğinin her öğrencinin başardığı alanları keşfetmesi ve kendine güven geliştirmesi olduğunu tüm paydaşlara belirtmelidir. Kitaptaki öneri ve önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda. Çocuk sınıfta başarılıysa, davranışları kendisinin ve arkadaşlarının akademik yaşamını aksatmıyorsa, özel bir eğitim programı almasına gerek yoktur. Böylesi çocuklardan birçoğu uygun bir eğitim programı ve ilgili bir öğretmenler olduğu sürece başarılı olur. Kaynaştırma başlığı altındaki yasal düzenlemeler belirli sebeplerle öğrenmekte ve uyum çekmekte zorlanan çocuklar için sınıf içinde gereken değişiklikleri açık biçimde ve ihtiyacın yoğunluğuna göre formüle etmiştir. Genellikle sınıf içi basit düzenlemeler yeterli olurken bazen de özel bir eğitim programı düzenlenmesi gerekebilir. Özel bir eğitim programında alınan çocuk, değişik alanlardan oluşan ve okul rehberlik servisi ile ilçe rehberlik araştırma merkezinin işbirliği sonucunda hazırlanmış, bireyselleştirilmiş eğitim programı ile ele alınır. Bu kitaptaki uygulamaların bir kısmını da içerebilecek bu tip bir programın uygulanması birçok çocuğun eğitim yaşamına geri dönebilmesini sağlamıştır. Kaynaştırma hem eğitsel bir müdahale hem de eğitim hukuku çerçevesindeki bir düzenlemedir. DEHB'li çocuğun eğitim hakkından yararlanmasını sağlarken sınıf arkadaşlarının eğitim haklarını engellemeyecek bir düzenlemeyle davranışların sınıf düzenini bozmamasına odaklanmak her türlü kaynaştırma programı için bir zorunlu ön adım sayılabilir. 11. bölüm. Öğrenme bozukluğu ve VES'ler. Çocuklar için zeka ölçeği. WISC-TRR. Uzman psikiyatrist Ayşen Kayahan. Öğrenme bozukluğu. Öğrenmeyi kısaca bilginin kazanılması olarak tanımlamak mümkündür. Öğrenme bozukluğu ise bilgi kazanımında yaşanılan zorlukları anlatmaktadır. Bu sorunlar tüm hayatı etkilese de özellikle okul yaşamında yoğun sıkıntılara yol açmaktadır. Öğrenme bozukluğu temelde okuma, yazma ve matematik alanlarındaki güçlükleri içermektedir ve bu nedenle eğitim sistemiyle yakından ilintilidir. Sorunlar daha çok çocuğun okula başlamasıyla fark edilmekte ve tanık olmaktadır. Genellikle yazım hataları, harf karıştırma, P, B, D, M, N, görsel uyaranları algılamakta güçlük yaşama, tersinden okuyup yazma, sayıları karıştırma, 5 ile 2 ya da 6 ile 9 şeklindeki zorluklarla tanınmaktadır. Bu zorluklarla başlayan sorunlar, okuldaki başarısızlığa, başarısızlıkta çocukların ruh sağlığını ve aile içi ilişkileri olumsuz etkilemektedir. Çocuklar çoğunlukla aileleri tarafından okulda başarısız, dikkatsiz, hareketli, unutkan, yaramaz yakınmalarıyla uzmanlara başvurmaktadır. Öğrenme bozukluğu, okul başarısızlığının önemli nedenlerinden biridir. Öğrenme bozukluğu olan çocuklar hem güç öğrenirler hem de güçlükle öğrendikleri şeyleri sınavlarda ortaya koyamazlar. Zihinsel bir engelden ya da psikolojik rahatsızlıklardan farklı bir bozukluktur. Buradaki temel özellik, akademik beceri zorluklarının, zeka geriliği, yetersiz eğitim, duygusal ve duyusal özürlerle açıklanamamasıdır. Bozukluk yeterince tanınmadığı için bu çocuklar gerekli eğitimlere devam edememekte, çoğu zaman tembel, başarısız, dikkatsiz ya da isteksiz olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme bozukluğu, zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, uygulanan standart testlerde yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatımın beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme bozukluğu, okuma bozukluğu, disleksi, matematik bozukluğu, diskalkuli, yazılı anlatım bozukluğu, disgrafi ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu olarak 4 alt grupta sınıflandırılmaktadır. Okuma bozukluğu olan çocuklar okumaya geçmede gecikme, okuma hızında yavaşlık, okuduğunu anlayamama, okurken sözcük, hece ya da satır atlama gibi belirtiler gösterirler. Matematik bozukluğu alanında matematiksel işlem yapma becerisinde sorunlar karşımıza çıkar. Örneğin sembolleri karıştırabilirler veya çarpım tablosunu öğrenmekte zorlanabilirler. Yazılı anlatım bozukluğu alt alanında ise daha çok el yazısında sorunlar, yavaş yazma, harfleri karıştırma gözlenebilmekte ve tüm bu sorunlar akademik başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Bunların yanı sıra öğrenme bozukluğu olan çocuklarda görsel, işitsel, dokunsal algılamada problemler, zaman algısında sorunlar, yön tayini ve mekansal yönelimde güçlükler, organizasyon ve dikkat sorunları, ince motor beceri ve sosyal yeterlik alanlarında da sorunlar yaşanmaktadır. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar dikkatlerini sürdürmede de zorlanmaktadırlar. Sürekli dikkat, okuma, yazılı ifade ve matematik işlemlerinde yer alan öğrenme süreçleriyle ilişkilidir. Okuma bozukluğu olan çocuklar uzun bir yazı okumaları gerektiğinde genellikle odaklanmakta zorlanmakta, dikkatleri dağılmakta, görevle ilişkisi olmayan davranışlar göstermektedirler. Öğrenme bozukluğunun zihinsel işlevler üzerindeki etkilerini anlama çabası beraberinde dikkat, algılama ve yorumlama yetilerinin değerlendirilmesinde etkin olarak kullanılabilecek test bataryalarının gelişmesine yol açmıştır. Değerlendirme. Öğrenme bozukluğu değerlendirilmesinde titiz ve dikkatli olunmalıdır. Gelişimsel özellikler, zeka, görsel, işitsel algı, davranışsal özellikler, okuma, yazma, matematik becerileri değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme, anne baba ile görüşme, detaylı öykü alınması, gözlem, bireysel test ve ölçeklerle yapılmaktadır. Nöropsikolojik testlerin uygulanması büyük önem taşır. Ayrıca okuldan ve öğretmenden bilgi alınmalıdır. Yapılan pek çok çalışmada öğrenme bozukluğu alanında en sık kullanılan ve tanı değeri belirlenen testler arasında WISC-R zeka testi yer almakta ve ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Pek çok yetiyi aynı anda ölçmesi ve standartizasyonunun olması Welcher çocuklar için zeka ölçeğini diğer testlerin önüne geçirmektedir. Testin ilk şekli 1930 yılında yayınlanmıştır. 1939 yılında gözden geçirilmiş, 1955 yılında da daha büyük gruplarla çalışılarak WAIS oluşturulmuştur. Çocuklar için olanı WISC ise 1949 yılında geliştirilmiştir ve günümüzde yeni formları kullanılmaktadır. Testin 16 yaş ve üstü WAIS 6 ila 16 yaş WISC ve okul öncesi 4-5 yaş WIIPSY olmak üzere farklı yaş gruplarına uygulanan 3 formu vardır. Weisler, çocuklar için zeka ölçeği ya da kısa adıyla WISC, zekanın değerlendirilmesinde ve araştırmalarda sıklıkla kullanılan test araçlarından biridir. Ölçek, 1974 yılında Weisler tarafından 6 ila 16 yaşları arasındakileri uygulanabilecek biçimde yeniden düzenlenmiş WISC-R adı altında yayınlanmıştır. WISC-R'nin Türkçe standartizasyon çalışmaları ise İ. Savaşır ve N. Şahin tarafından 1988'de tamamlanmış ve dilimize kazandırılmıştır. Testin son şekli olan WISC-4 2003 yılında geliştirilmiştir ve WISC-R gibi 6 ila 16 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Henüz ülkemizde kullanılamayan WISC-4'ün Türk çocuklarına uygulanabilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Weisler, çocuklar için zeka ölçeği, zeka düzeyinin ve farklı zihinsel işlevlerin değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Çok puanlı bir testtir ve tanıya yöneliktir. Her yaş grubu için oldukça güvenilir sonuçlar vermektedir. Toplam, sözel ve performans puanı olmak üzere 3 ayrı puan elde edilmektedir. Alt testlerinde değişik yetenek alanlarının değerlendirmesi, yorum ve puanlama esaslarının belirginliği, psikometrik özelliklerin doyuruculuğu, tanıya yönelik olması ve eğitim içinde kullanılabilir olması bu ölçeğin tercih edilmesine katkıda bulunmaktadır. Zeka ölçümünde ülkemizde kullanılan tek standart testtir. WISC-R, değişik zihinsel işlevleri ölçen 12 alt testten oluşmuştur. Test, sözel ve performans olmak üzere 2 bölüme ayrılmıştır. Her bölümde 5 alt test ve bir de yedek alt test olmak üzere toplam 6 alt test bulunmaktadır. Bu testler kolaydan zora giden soruları kapsar. Sözel testler, genel bilgi, yargılama, aritmetik, benzerlikler, sözcü dağarcığı, sayı dizisi. Performans testler, resim tamamlama, resim düzenleme, küplere desen, parça birleştirme, şifre, labirentler. Test, bir sözel alt testin ardından bir performans alt test gelecek şekilde sırasıyla uygulanır. Bireysel uygulanan testin süresi yaklaşık 1-1,5 saattir. Testin puanlama kuralları objektiftir. Bireyin bir alt testten aldığı puanların toplamı ham puandır. Ham puanları, çocuğun kronolojik yaşına uygun standart puanlara çevirebilmek için düzenlenmiş tablolardan yararlanılır. Sözel bölümü oluşturan alt testlerden elde edilen standart puanların toplamı ile sözel zeka bölümü SIQ performans alt testlerin standart puan toplamıyla da performans zeka bölümü PIQ bulunur. SIQ PIQ ve genel IQ'yu saptamak için hazırlanmış tablo olarak kullanılır. WISC-R yalnızca testi kullanmada eğitilmiş kişilerce uygulanmalıdır. Test sonuçlarının geçerli olması, testörün yönergeye kesin olarak uymasına bağlıdır. Testör, hiçbir maddenin soru şeklini, sözlerini değiştiremez, yönergede yazılanın dışında yardımda bulunamaz. Bütün testi tek bir oturumda vermek için gayret sarf edilmelidir. Zaman sınırlaması her alt testin yönergesinde belirtilmiştir. Alt testlerin başlama ve bitirme kuralları kayıt formunda özet olarak verilmiştir. WISC-R alt testleri. Genel bilgi, GB alt testi. Güçlük sırasına göre dizilmiş 30 soruyu içerir. Kazanılmış akademik bilgiyi, eğitim ve deneyimle kazanılan bilgilerin korunmasını, uzun süreli hafızayı ve dil kullanma becerilerini değerlendirir. Yargılama, Y alt testi. Bu bölümde 17 soru vardır. Ciddi ruhsal bozukluklarda yargılama alt test puanları düşer. Muhakeme, sosyal durumlarda çözüm üretebilme, sosyal yaşama uyum, olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurabilme, sosyal yargı becerilerini değerlendirir. Aritmetik, A alt testi. 18 soruyu kapsamaktadır ve süreli bir testtir. Sözel probleme konsantre olma ve aritmetik işleme dönüştürebilme, işitsel dikkat, dikkat yoğunluğu, sayı bilgisi, 4 işlem bilgisini değerlendirir. Benzerlikler, B alt testi. Soyutlama ve kavram oluşturma yeteneklerini ölçen benzerlikler alt testi, 17 sorudan oluşmaktadır. İki şey arasındaki benzerlik ilişkisini kurarken, bireyin gereksiz detaylara saplanmadan soyutlama ve genelleme yapabilmesi, bunu iyi ifade edebilmesi gerekir. Benzerliklerden yola çıkarak genelleme yapabilme, objeler arası ilişki kurma, mantıksal ilişkileri görme, sözel soyutlama, kavram oluşturma, kategorik düşünme becerilerini değerlendirir. Sözcük dağarcığı, SD alt testi. Kişinin bildiği sözcük sayısını ve bunları tanımlama biçimini ölçer. Bu alt test 32 sorudan oluşmaktadır ve eğitim öğrenim düzeyinden ve çevreden etkilenir. Testin Türkiye standartizasyon çalışmasında SD alt testi için sözcükler ilkokul kitapları taranarak seçilmiştir. SD alt testinde yanıtların içeriği bireyin kişiliği hakkında da bilgi verir. Kelime bilgisini, geçmiş eğitimini ve dil gelişimini değerlendirir. Sayı dizisi S alt testi. Sayıları düz ve ters tekrarlamak üzere test iki bölüme ayrılmıştır. Dikkat bozukluğunda, yorgunluk ve endişe hallerinde sayı dizisi alt testinde başarı düşer. S alt testi, sözlü işitsel uyarıları, anımsama gücünü, işitsel uyaranların anlık bellekte kodlanıp sözel olarak ifade edilmesini ve işitsel dikkati değerlendirmektedir. Resim tamamlama, RT alt testi. Bu testteki 26 soruda bireyden gösterilen resimdeki eksiği söylemesi istenir. RT alt testindeki başarı, görsel algılama ve ayrımlaştırma yeteneği ile ilgilidir. Bu yetenek, dikkati görsel uyarıcılara yoğunlaştırabilmeyi gerektirir. Görsel ayrımlaştırma, görsel dikkat, görsel uyaranlarda detay görebilme, görsel bellek ve konsantrasyonu değerlendirmektedir. Resim düzenleme, RD alt testi. Çocuktan dağınık verilen resimleri akla uygun bir hikaye oluşturacak biçimde dizmesi istenir. 12 resim dizisi vardır. Çabuk dizme ek puan kazandırır. Zaman sınırı bireyin bu yetenekleri ne kadar çabuk harekete geçirebildiğini gösterir. Düşünmeden eyleme geçen, dikkatsiz, atak, endişeli olanlar teste başarısız olurlar. RD alt testi, bireyin olaylar dizisini algılayabilmesini, görsel neden-sonuç ilişkisi kurabilmesini, muhakeme gücünü, sıralama becerilerini, sıralı bilgiye ulaşabilmeyi, planlama becerilerini ve dikkati ölçer. Küplerle desen. KD alt testi. Bu alt testte bireyin resimdeki geometrik desenin aynısını elindeki renkli küplerle oluşturması istenir. Zaman sınırlıdır. Bu testle görsel ayrımlaştırma, analiz, görsel organizasyon, sentez ve görsel hareketsel koordinasyon değerlendirilmektedir. Görsel algı bozukluklarında puanlar düşmektedir. Parça birleştirme, PB alt testi. Bu testteki başarı, parça bütün ilişkisini kavrama ve görsel organizasyon yeteneğine bağlıdır. PB alt testi, görsel hareketsel koordinasyonu, görsel organizasyon, parçalar arasında ilişki kurma, parça bütün ilişkisini sezme ve senteze gitme becerilerini değerlendirir. Şifre, Ş alt testi. Süreli alt testlerdendir. En son uygulanan test olduğu için yorgunluktan olumsuz etkilenebilir. Bu alt testte çalışma hızı, el-göz koordinasyonu, görsel-hareketsel koordinasyon, görsel uyarıcıları sıraya koyma, kısa süreli hafıza, görsel kopyalama ve görsel dikkat değerlendirilir. Labirentler, L alt testi, ek testtir, sık kullanılmaz. Dikkati, görsel-hareketsel koordinasyonu ve planlama becerilerini değerlendirir. Sonuçların değerlendirilmesi, WISC-R'nin klinik uygulamalarda belirgin üstünlükleri vardır. En önemlisi, alt test puanları ve sözel zeka puanı ile performans zeka puanı arasındaki farklılıklara bakılarak profil analizlerinin yapılabilmesidir. Öğrenme bozukluğu olan çocuklarda WISC-R profil analizlerinin ve değişik yorum örüntülerinin tanı değerinin yüksek olduğu düşünülmektedir. WISC-R zeka testinin sözel IQ ile performans IQ arasındaki fark yorum paternleri ve Banatey'nin geliştirdiği kategorik değerlendirmenin öğrenme bozukluğu olan çocukların tanısında ve eğitim programı hazırlamada yönlendirici olduğu bilinmektedir. WISC-R profil analizinde 3 ayrı örüntü tanımlanmaktadır. 1. Sözel zeka puanının performans zeka puanından 15 ila 40 puan yüksek olduğu durum. Çocuk dile ilişkin alanlarda güçlüyken görsel, mekansal, motor becerileri gerektiren alanlarda zorlanmaktadır. 2. Performans zeka puanının sözel zeka puanından 10 ila 30 puan yüksek olduğu durum. Çocuk, dile ilişkin alanlarda sözlü ifadede güçlük yaşamaktadır. 3. Sözel ve performans zeka puanlarının birbirine yakın olduğu ancak alt testlerin sonuçlarının birbirinden çok farklı, tutarsız olduğu durum. Hem sözel hem de performans bölüme ait alt testlerin puanları arasında 7 ile 12 puanlık farklar bulunmaktadır. WISC-R kategorileri. Banatin, WISC-R alt testlerini gruplandırarak öğrenme bozukluğu için başka bir yorum tekniği geliştirmiştir. 1. Mekansal, spatial beceriler. Bu kategori çok boyutlu mekanda obje ya da sembolleri yönlendirebilme yeteneğini değerlendirir. Resim düzenleme, küplerle desen ve parça birleştirme, alt test puanları üzerinden değerlendirme yapılır. 2. Kavramsal, conceptual yetenekler. Dil işlevleriyle ilgili yetenekleri kapsar. Yargılama, benzerlikler, sözcük dağarcığı, alt test puanları dikkate alınarak değerlendirilir. 3. Sıralama, sequencing becerileri. Kısa süreli bellekte depolanan görsel ve işitsel uyarıcıları ardı ardına koyabilme yeteneğini kapsar. Sayı dizisi, resim düzenleme, şifre alt test puanları toplanarak değerlendirme yapılır. 4. Kazanılmış bilgi kategorisi. Bilgiyi kazanabilme ve kullanabilme yeteneğiyle ilgilidir. Genel bilgi, aritmetik, sözcük dağarcığı puanları dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Öğrenme bozukluğu olan bireylerin zeka testlerinden aldıkları puanlar ile okul başarıları arasında ciddi farklılıklar vardır. Belirlenen zeka puanı okuldaki başarısıyla ters orantılı, yani akademik alanda gösterdiği başarının üstündedir. Ayrıca sözel ve performans zeka puanı arasındaki farklar da öğrenme bozukluğu için önemli verilerdir. Sözel zeka puanının sıklıkla daha düşük olduğu bildirilmektedir. Çalışmalarda özellikle aritmetik ve sayı dizisi açısından önemli farkların olabildiği, bunun da dikkat ve sıraya koyma becerilerindeki zorluklarıyla ilişkili olabileceği belirtilmiştir. Genel bilgi alt testi puanındaki düşüklüğün, öğrenme bozukluğu nedeniyle okul başarısı beklenenin altında olan çocukların bilgi kazanımında da geri kaldıklarını düşündürmektedir. Genel bilgi alt testinde haftanın günleri ya da aylara dair sorular, sıralama türü beceriler ve bellekle ilgili bilginin kodlanması, saklanması ve geri çağrılmasına yönelik beceriler gerektirdiğinden zorluk yaşanmaktadır. Aritmetik alt testi soruların çoğunluğunun başkası tarafından okunması, kağıt kalem kullanılmaması, soru sayısının oldukça sınırlı olması nedeniyle bazı kısıtlılıklar içermektedir. Bu nedenle aritmetik alandaki öğrenme bozukluğunun belirginleştirilmesi açısından matematik becerisini ölçmeye yönelik diğer testlerle desteklenmelidir. Öğrenme bozukluğu olan çocukların, işitsel uyaranların ard arda yorumlanması ve kısa süreli bellek açısından zorlukların olması bu alt test puanlarını düşürmektedir. Performans alt testlerde resim düzenleme, küplerle desen, parça birleştirmede de daha düşük puanlar aldıkları bildirilmektedir. Öğrenme bozukluğu olanlarda yapılan alıştırmalarda WISC-R alt test dağılımında farklılıklara ve tutarsızlıklara sıklıkla rastlandığı bildirilmiştir. Elde edilen alt test puanlarının birbirine paralel olmadığı, puan farklarının oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir. Öğrenme bozukluğu tanısında Banati'nin geliştirdiği kategorik yorumlardan da yararlanılmaktadır. Sıraya koyma ve mekansal yetenek alanlarında oldukça zorlandıkları, kazanılmış bilgi kategorisinde de daha düşük puanlar aldıkları belirtilmiştir. Öğrenme bozukluğu konusunda yapılan çalışmalarda WISC-R sıkça kullanılmakta ve ayırıcı niteliğe sahip olduğu düşünülmektedir. Ancak testte okuma, yazma gibi öğrenme bozukluğunun temel sorun alanları değerlendirilemediğinden bu alanları değerlendirmek için hazırlanmış testler de uygulanmalıdır. Sonuçlar değerlendirilirken değerlendirme test puanlarıyla sınırlı olmamalı. Sonuçlar, kültürel ortam, ana dil, varsa zihinsel ya da algısal ya da bedensel engeli göz önüne alınarak yapılmalı. Çocuğun işbirliği ve motivasyonu önemsenmeli. Diğer davranışsal veriler ve ayrıntılı öyküyle birlikte değerlendirilmeli. Test puanlarının yoğun kaygı ve bazı hastalıklardan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Sözel ve performans zeka puanı arasındaki farklar, her zaman öğrenme bozukluğuna işaret etmeyebilir. Depresyon gibi ciddi psikiyatrik bozukluklar, dikkat sorunları ya da yoğun duygusal sorunlarda da puan farkları görülmektedir. Tanının konulması, çocukların zorluk alanlarının belirlenmesi, eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanılabilmesi için zorlukları doğrultusunda özel eğitim programları hazırlayarak sağlıklı, mutlu, üretici bireyler olarak topluma kazandırılmalarını sağlayacaktır. Zorlukları doğrultusunda desteklenen çocuklar daha mutlu ve başarılı, aileler ve öğretmenler de daha az suçlayıcı ve beklentilerini çocukların beceri alanlarına göre belirleyebilir olacaklardır. 14. ayrımın sonu, sayfa 170.